Ayrım 18. 40. Bölüm. Saat 5 olduğunda Zoka kampına varmıştık. Güneş alçalıyordu. Yağmurluklarımızı ve sırılsıklam ayakkabılarımızı çıkardıktan sonra rahibe Paskale tek bir kelime etmeden çay ve kahve hazırladı. İsteğim üzerine yazdığı ölüm ilmi haberini hemen cebime tıkıştırdım. Fazla bir değeri olmazdı. Rahibe Paskale hekim değildi. Ama yine de onurlu birinin tanıklığı yerine geçerdi. Rahibe, birkaç soruya daha cevap vermek ister misiniz? Sorun. Rahibe Paskale sükunetine kavuşmuştu. Başladım. Orta Afrika'da buraya, jungle'ın ortasına inebilecek kaç helikopter var? Sadece bir tane. O da Otto Kiefer'in, Sisamini yöneten adamın emrinde. Madendekilerin böyle bir cinayet işleyebileceklerine inanıyor musunuz? Hayır. Gamon, profesyonel uzmanlar tarafından ameliyat edilmiş. Sisamin'dekiler kaba barbarlardır. Para karşılığında böylesi bir operasyona yardım etmiş olamazlar mı? Belki ahlaki değeri yoktur. Kiefer uzun zaman önce tutuklanmış olmalıydı. İyi ama neden? İnsan niye küçük bir pigme kızına saldırmak için jungle'ın ortasına girer ki? Üstelik neden böylesi şartlarda vücudunu neden böylesine kesip doğrar? Bu da bir sonraki sorumdur rahibe. Zoka sakinlerinin HLA grubunu öğrenmenin bir yolu var mıdır? Rahibe Paskale fal taşı gibi açılmış gözlerini bana dikti. Doku grubunu mu demek istiyorsunuz? Evet. Kadın durakladı, elini alnında gezdirdi, sonra mırıldandı. Aman tanrım! Aman tanrım! Cevap verin rahibe, var mıdır? Aslında vardır. Ayağa kalktı. Gelin. Rahibe bir el feneri aldı, sonra kapıya yöneldi. Peşinden gittim. Dışarıda hava kararmış ama yağmurun hızı kesilmemişti. Uzaklarda bir yerde bir jeneratör grubunun homurtusu duyuluyordu. Rahibe Paskale anahtarlarını çıkardı ve bir odanın dispanserle ortak olan kapısını açtı. İçeri girdik. Boyutları olsa olsa 6 metreye 4 metre olan odaya güçlü bir dezenfektan kokusu hakimdi. Solda karanlıkların içinde iki yatak görünüyordu. Sağda kırık dökük bir masanın üzerinde bir kablo karmaşası ve açık gri bloklar ortasında bir bilgisayar. Fenerin ışığını birkaç CD-ROM'un da bulunduğu bilgisayar grubunun üzerinde dolaştı. Gözlerime inanamıyordum. Burada inanılmaz sayıda veri depolayacak bir imkan vardı. Resimleri hafızasına alacak, sonra da bilgisayarın belleğine aktaracak bir tarayıcı gördüm. Ama en şaşırtıcı olanı bilgisayara bağlı olan cep telefonuydu. Rahibe Paskale fakirhanesinden dünyanın dört bir tarafıyla temas kurabiliyordu. Jungle'ın ortasına dikilmiş bu beton bina ile aletlerin gelişmişliği arasındaki çelişkiye şaşırmıştım. Bilmediğiniz bir sürü şey var, Louis. Her şeyden önce burası Afrika'nın bir köşesinde unutulmuş bir misyon değil. Tam tersine Zoko Dispanseri bir yardım kuruluşunun da desteğiyle becerilerini sınadığımız bir pilot projedir. Hangi yardım kuruluşu? Diye kekeledim. Tek dünya. Soluğum kesildi. Kalbim tekledi. Bundan 3 yıl önce kilisemiz Tek Dünya ile bir anlaşma imzaladı. Örgüt Afrika'da kalıcı olmak istiyor, bunun için de tecrübelerimizden faydalanmayı düşünüyordu. Bize modern malzeme, rahibeler için teknik bir eğitim ve ihtiyaçlarımıza göre ilaç önerdiler. Tek yapmamız gereken Cenevre'deki merkezleriyle teması sürdürmek, araştırmalarımızın neticelerini bildirmek, sırası geldiğinde de hekimlerini karşılayıp ağırlamaktı. Baş rahibe bu tek taraflı anlaşmayı kabul etti. 1988 yılında ondan sonra her şey çok çabuk gelişti. Bütçede fonlar ayrıldı. Zoko misyonu alet yardımı gördü. Tek dünyanın uzmanları buraya gelip bana aletleri nasıl kullanacağını gösterdiler. Nasıl adamlardı? Tanrı'ya inanmıyorlar. Ama insanlığa iman ediyorlar. En azından bizler kadar. Malzeme dediğiniz nelerden oluşuyor? Özellikle tahlil malzemesi, yani radyografi, sağlık taraması için gerekenler. Ne taramaları? Rahibe Pascale yüzünü buruşturdu. Sanki yüzünün metalini çizmiş, sivri bir uç gibi mırıldandı. Ben de pek bilmiyorum Louis. Hastaların kanını almakla, biyopsi yapmakla yetiniyorum. İyi de tahlillerin analizlerini kim yapıyor? Rahibe tereddüt etti, sonra gözlerini indirip fısıldadı. O. Bilgisayarı gösteriyordu. Parçaları programlanmış tarayıcıya yerleştiriyorum. Testleri o yapıyor. Sonuçlar hemen bilgisayara aktarılıyor. Bilgisayar da dosyaları tutuyor. Burada bu dediğiniz tahliller kimlere yapılıyor? Herkese. Bu onların iyiliği için. Anlamıyor musunuz? Yorgunca başımı sallayarak onayladım. Sonra sormayı sürdürdüm. Sonuçlar kime bildiriliyor? Cenevre'deki merkeze. Modem ve cep telefonu sayesinde düzenli olarak bilgisayarlarla temas kuruyorlar ve Zoko pigmelerinin sağlık durumlarıyla ilgili veri tabanlarına girip istatistikler hazırlıyorlar. Salgın tehlikesi, parazit gibi oluşumları izliyorlar. Her şeyden önce bir korunma yöntemi. Böylece acil bir durumda ihtiyacını duyduğumuz ilaçları bekletmeden gönderebiliyorlar. Yöntemin sinsiliği kanımı donduruyordu. Rahibe Pascale tüm masumiyetiyle organik örnekler alıyordu. Sonra bilgisayar yazılımının öngördüğü testleri gerçekleştiriyordu. Böylece program başka verilerle de birlikte her pigmenin HLA grubunu da inceliyordu. Sonra bu sonuçlar Cenevre'deki genel merkezin başvuru kaynağı olarak kullanılıyordu. Zoko sakinleri her türlü doku özellikleri bilinen kusursuz bir insan deposuydu. Kuşkusuz Silivende, Balata Kamp'ta da hastalar aynı yöntemle gözleniyordu. Bu sistem tek dünyanın bütün kamplarında kullanılıyor, böylece örgüt korkunç bir organ livarı gibi çalışıyordu. Tek dünyayla kişisel temasınız var mı? Hiç yok. İlaç siparişlerimi bilgisayar üzerinden veriyorum. Aynı zamanda da burada uygulanan aşıları, yapılan tedavileri de ekliyorum. Bazen de modem aracılığıyla aletlerin işleyişini denetleyen bir teknisyenle temasa geçiyorum. Tek dünya yetkilileriyle hiç konuşmuyor musunuz? Hayır. Rahibe birkaç saniye sustu, sonra devam etti. Bu araştırmalar ile Gamu'nun ölümü arasında bir ilişki olduğunu mu düşünüyorsunuz? Açıklama yapmaktan çekiniyordum. Hiçbir şeyden emin değilim rahibe. Aklımdan geçenler öylesine inanılmaz ki. Elinizde Gamo'nun dosyası var mı? Rahibe Pascale masanın üzerindeki metal bir kutunun içini aradı. Birkaç saniye sonra bir karton uzattı. Fenerin ışığında kartonun üzerine okudum. Fişe küçük Gamo'nun adı, yaşı, doğduğu köy ve boyu, kilosu yazılmıştı. Sonra sütunlar görünüyordu. Solda tarihler, sağda çocukcağıza uygulanan tedaviler. Bir orman çocuğunun günlük yaşamını süsleyen olayları gördüğümde yüreğim sıkıştı. Sonunda kartonun altında aradığımı küçük harflerle yazılmış olarak buldum. Gamo'nun HLA tiplemesini HLA A V 19,3 B 37,5. Tüylerim ürperdi. Bu harfler hiç kuşkusuz küçük Aka'nın hayatına mal olmuştu. Louis, bana cevap verin. Bu analizler kızcağızın ölümünde bir rol oynadı mı? Henüz çok erken rahibe, çok erken. Rahibe Pascale, toplu iğne başı gibi parlayan gözlerini bana dikmişti. Yüzündeki ifadeden yöntemin acımasızlığını nihayet anladığını gördüm. Asabi bir tik yine dudaklarını titretiyordu. Bu imkansız, imkansız. Sakin olun rahibe. Daha hiçbir şey bilmiyoruz. Hayır, susun. İmkansız. Geri geri çıktım. Sonra yağmurun altında kampa doğru koştum. Yol arkadaşlarım ateşin çevresinde toplanmış, akşam yemeği yiyorlardı. Manyok kokusu sundurmanın altını doldurmuştu. Oturmamı söylediler. Yola çıkma emri verdim. Hemen. Böylesi bir emir sapıklıktı. Büyük siyahlar koyu karanlıktan çok korkarlardı. Ne var ki sesimden ve yüzümden hiçbir tartışmayı kabul etmeyeceğim anlaşılıyordu. Bekes ve diğerleri istemeye istemeye toplandılar. Rehber kekeledi. Nereye gidiyorsunuz patron? Kiefer'e, Sisamin'e. Çeki şafaktan önce yakalamak istiyorum. 41. Bölüm. Bütün gece yürüdük. Sabahın 4'ünde Kiefer'in madenlerine yaklaşmıştık. Günün ışımasını beklemeye karar verdim. Hepimiz iliklerimize kadar ıslanmıştık ve bitkindik. Sığınacak bir yer arama zahmetine bile katlanmadan patikanın kenarına yerleştik. Başlarımız omuzlarımıza gömülü, çömeldiğimiz yerde uyuyakaldık. Üzerime şimdiye kadar hiç karşılaşmadığım bir uykunun bastırdığını hissediyordum. Gözlerimi kamaştıran kapkara bir şimşek beynimdekileri parçaladı, sonra beni sanki kül yatakların en derinine yatırdı. Saat 5'te uyandım. Ötekiler hala uyuyorlardı. Zaman kaybetmeden tek başıma maden işletmelerine doğru yürüdüm. Bunun için madenciler tarafından açılmış eski patikayı izlemek yeterliydi. Ağaçlar, sarmaşıklar, bataklıklar patikaya karşı saldırıya geçmiş, yolun üzerinde zarif tesipler, yaprak açmış ejderler, kök franksler çiziyordu. Sonunda patika genişledi. Glock'u kılıfından çıkardım. Şarjörün dolu olup olmadığını kontrol ettim. Sonra kemerime taktım. Bir su birikintisine batmış bir avuç insan elleriyle toprağı kazıyor, sonra da topladıkları çamuru elekten geçiriyorlardı. Yaptıkları kokulu ve ıslak bir sabır işiydi. Madenciler şafakla birlikte işe koyuluyor, yavaş hareketlerle çalışıyorlardı. Koru renk gözlerinde bitkinlikten ve sersemlikten başka bir şey okunmuyordu. İçlerinden bazıları öksürüyor, sonra karanlık sulara tükürüyordu. Diğerleri titreşiyor, bitmek bilmeyen şıpırtılar çıkarıyorlardı. Çevrede kuş çığlıklarıyla ve kanat sesleriyle dolu bitkisel bir gemi gibi yüksek yaprak kubbesi yükselip alçalıyordu. Işığın altınımsı sarısı yükseliyor, göz alabildiğine yayılıyor, artık her yaprağın ucunu yakıyor, dalların ve sarmaşıkların doldurduğu küçük boşlukları ateşe veriyordu. Derenin yukarısında barakalardan yapılmış bir kamp görünüyordu. Teneke bacalardan yoğun dumanlar yükseliyordu. Otto Kiefer'in inine doğru yürüdüm. Burası barakalarla ve bez çadırlarla çevrili, kırmızı ve çamurlu yeni bir açıklıktı. Ortaya uzunca bir masa kurulmuştu. Masanın çevresinde de kahve içip manyok yiyen 30 kadar işçi vardı. Bazıları radyonun üzerine eğilmiş, jeneratörlerin gümbürtüsüne rağmen Radyo Bengü'yi ya da RFI'yi dinlemeye çalışıyordu. Yüzlerinde binlerce sinek vardı. Çadırların girişine ateşler yakılmıştı. Alevler içinde maymunlar kızarıyor, tütsülenmiş tüyleri iğrenç bir koku yayıyordu. Her yanda ateşten titreşen insanlar vardı. Bazıları yırtık pırtık elbiselerini, ceketler, kazaklar, müşambalar üst üste giymişti. Her çeşit papuç, sandaletler, çizmeler, burnu timsah ağzı gibi açılmış mokasenler görünüyordu. Diğerleri ise yarı çıplaktı. Turkuaz renkli bir babuya sarılmış, başını örgüden bir çeşit Çinli şapkası geçirmiş, uzun boylu bir adamı gözüme kestirdim. Bir karınca yiyenin boynunu vurmuş, dikkatle hayvanın kanını içiyordu. Burada çelişkili bir hava esiyordu. Bir umut ve umutsuzluk, sabırsızlık ve aldırmazlık, bitkinlik ve heyecan karışımı. Tüm bu insanlar aynı kayıp düşe aitti. İsteklerine tutunmuş, hayatlarını ellerinin kızıl çamurlardaki günlük aramalarına adamışlardı. Sonra bir kez kampı gözümle taradım. Çevrede motorlu bir aracın gölgesi bile yoktu. Bu adamlar ormanın tutsağıydı. Masaya yaklaştım. İçlerinden birkaçı usulca ayaklandı. Adamın biri sordu. Ne arıyorsun patron? Otto Kiefer'i. Adam üzerindeki tabelada yönetim yazılı Oluklu saçtan kulübeye bir baktı. Kulübenin kapısı aralıktı. Vurup girdim. Elim Glock'un kavzasında son derece sakindim. Gözlerimin önündeki manzaranın ürkütücü hiçbir yanı yoktu. Solgunluğuyla bir iskeletin kansız parıltısını anımsatan uzun biri, ahşap ve metalden yapılmış eski bir televizyonun üzerindeki videoyu onarmaya çalışıyordu. 60'larında olmalıydı. Başındaki şapka benimkine benziyordu. Metal çerçeveli, hava delikli, haki renkli bir kasket. Gri renkli bir fanila giymişti. Belinde boş bir tabanca kılıfı vardı. Çiçek bozuğu izleriyle kaplı yüzü uzun ve kemikliydi. Sivri burnu uzun ve dudakları inceydi. Gözlerini bana doğru kaldırdı, mavi, ıslak, donuk bir boş bakışla "Selam, ne istiyorsunuz?" "Otto'ki efer misiniz?" "Hayır, ben Clement'im. Videodan anlar mısınız?" "Pek sayılmaz. Otto Kiefer nerede?" Adam cevap vermedi, yeniden cihazın üzerine eğilip homurdandı. "Bana bir tornavida lazım." Sorumu tekrarladım. "Kiefer'in nerede olduğunu biliyor musunuz?" Clement tuşlara basıyor, göstergeleri kontrol ediyordu. Bir süre sonra yüzünü buruşturdu. Korku bağırsaklarımı vurdu. İhtiyarın dişleri sivriltilmişti. "Kiefer'den ne istiyorsunuz?" dedi gözlerini kaldırmadan. "Sadece birkaç soru sormak." 60'lık ihtiyar yine homurdandı. "Bana bir tornavida lazım. Galiba nerede olduğunu biliyorum." Yanımdan geçti. Üzeri ıslak kağıtlarla ve boş şişelerle dolu metal bir masanın arkasına dolandı. En üstteki çekmeceyi açtı. Aynı anda üzerine atıldım ve çekmeceyi elinin üstüne kapadım. Gergin koluna tüm gücümle abandım. Bileği tok bir ses çıkararak kırıldı. Clementine'in gıkı bile çıkmadı. Çılgın herifi ittim. Gitti, ıslak tahtaya yapıştı. Kırık elli, bir 38'lik simit ve sonra kenetlenmişti. Elindeki tabancayı kaptım. İhtiyar hareketimden yararlanarak sivri dişlerini elime geçirdi. Korkunun gölgesini bile duyamadım. Tabancanın kabzasıyla suratına vurdum. Faninasının yakasından yakaladım, ayaklarını yerden kestim ve üzerinde çıplak memeli bir kadın resmi olan takvime kadar kaldırdım. Clement yine yüzünü buruşturdu. Ağzında derimden kopardığı lifler vardı. 38'liği burun deliğine soktum. Parantez içinde artık adet haline geldi. "Kiefer nerede alçak?" Herif kanlı dudaklarının arasından mırıldandı. "Hiçbir şey söylemeyeceğim." Namluyla ağzına vurdum. Dudaklarının arasından birkaç diş fırladı. Gırtlağını sıktım. Patlak dudaklarından boşanan kan sıkılmış elimden akıyordu. "Öt Clement. Konuşursan 2 dakikada buradan çıkmış olurum. Seni madenle beyaz pigme çılgınlarıyla baş başa bırakırım. Konuş. Kiefer nerede?" Clement sağlam eliyle ağzını silip homurdandı. "Burada değil." Parmaklarını sıktım. "Nerede?" "Bilmiyorum." Kafasını tahta duvara çarptım. Takvimdeki kızın memeleri titreşti. "Konuş Clement." Bayanga'da. Buranın batısında. 20 kilometre. Bayanga. Beynimde bir şimşek çaktı. Emkonta'nın sözünü ettiği ovaların adı. Her sonbaharda kuşlar oraya geliyordu. Demek leylekler dönmüştü. Haykırdım. "Kuşların yanına mı gitti?" "Kuşlar mı? Ne kuşu?" Kan içici herif numara yapmıyordu. Neler döndüğünden haberi yoktu. Devam ettim. "Ne zaman gitti?" "2 ay önce. 2 ay, emin misin?" "Evet." "Helikopterle." "Tabii." Hala yaşlı sürüngenin boynunu sıkıyordum. Kırış kırış derisi şişiyor, oksijen bulmaya çalışıyordu. Şaşırmıştım. Bu anlattıkları varsayımlarımla uyuşmuyordu. "Gittiğinden beri hiç haber almadın mı?" "Hayır, almadım." "Hala Bayanga'da mı?" "Bilmiyorum." "Ya helikopter? Helikopter yaklaşık 1 hafta önce geldi, değil mi?" "Evet." "İçinde kim vardı?" "Bilmiyorum, görmedim." Kafasını yine tahta duvara çarptım. Çıplak memeli kız çivisinden kurtuldu. Clement öksürdü, sonra kan tükürdü, tekrarladı. Yemin ederim hiçbir şey görmedim. Biz sadece helikopter sesi duyduk. Hepsi bu. Madene inmediler, yemin ederim. Clement bir şey bilmiyordu. Elmasların ya da çalıntı kalplerin örgütüne dahil değildi. Kiefer'in gözünde kıçındaki çamur kadar bile değeri yoktu anlaşılan. Yine de ısrar ettim. Ya Kiefer, o helikopterde miydi? Yaşlı madenci tüm sivriltilmiş dişlerini göstererek sırıttı. Kiefer mi? Artık kimseyle gidemiyor. Neden? Hasta. Hasta mı? Neler anlatıyorsun Tanrı'nın cezası? Yaşlı bekçi yıpranmış vücudunu sarsarak tekrarlıyordu. Hasta. Kiefer hasta. Hasta. Clement kanlı kahkahalarıyla boğuluyordu. Parmaklarımı açtım, yere yığılmasına engel olmadım. Ne hastalığı, çılgın ihtiyar, konuş. Bana çılgınların habercisi yan bir bakış attı. Sonra gıcırtılı bir sesle cevap verdi. AIDS. Kiefer AIDS'e yakalandı. 42. Bölüm. Bacaklarımın olanca gücüyle koştum. Ormanda Bekes'in, Tina'nın ve ötekilerin yanına vardım. Elimi sardım. Sonra yeniden hareket emri verdim. Bu kez Bayanga'ya doğru. Daha geniş bir patikayı izleyerek doğruca batıya doğru yürüdük. Yol 10 saat sürdü. Soğuk manyok artıklarını yemek için verdiğimiz mola dışında durmadan soluk soluğa, bitkin, sessiz 10 saatlik bir yürüyüş. Yağmur yeniden başlamıştı. Hiç dikkatimizi bile çekmeyen, bitmek tükenmek bilmeyen sicimler. Ağırlaşmış elbiselerimiz vücudumuza yapışıyor, ilerlememizi güçleştiriyordu. Yine de tempomuzu yavaşlatmadık. Akşam 8'e doğru Bayanga göründü. Uzakta sadece birbirinden ayrı titrek ışıklar görülüyordu. Havayı bir manyok ve mazot kokusu sarmıştı. Bacaklarımda vücudumu taşıyacak derman kalmamıştı. Yüreğime bir kabusun kırılan dalgası gibi yakıcı bir sancı çörekleniyordu. Kosika'nın terk edilmiş tomruk işletmelerinin villalarında kalacağız, dedi Bekes. Karanlık kentten geçtik. Patika'nın sonsuz dönemeçler çizdiği sazlı bir ovayı geride bıraktık. Yol birden genişledi. Gecenin karanlığında büyüklüğünden başka hiçbir şey görülmeyen geniş bir savana açıldı. Ormanın batı sınırına varmıştık. Villalar göründü. Birbirlerinden öylesine uzaktaydılar ki yabancı gibi duruyorlardı. Birden elinde bir el feneri olan bir siyah yolumuzu kesti. Önce Bekes'le Sango dilinde bir şeyler konuştu, sonra da bizi küçük bir varendaya açılan geniş bir eve götürdü. 300 metre kadar ötemizde yarı aydınlık başka bir villa görülüyordu. Fenerli adam sesini alçaltarak açıkladı. Dikkatli olun, o villada bir canavar var. Nasıl bir canavar? Otto Kiefer diye bir Çek. Korkunç bir adam. Hasta değil mi? Zenci fenerinin ışığını yüzümde gezdirdi. Evet, çok hasta. AIDS. Kiefer'i tanıyor musunuz? Adını işittim. O beyaz hayatımızı mahvediyor patron. Geberemedi bir türlü. Durumu umutsuz mu? Tabii ki, dedi adam. Ama hastalığı dediğim dedikçiliğini engellemiyor. O hayvan tehlikeli. Hem de çok tehlikeli. Onu burada herkes tanır. Kim bilir kaç siyahı öldürdü. Bugün de yanında el bombaları ve otomatik silahlar var. Hepimizi öbür tarafa gönderecek. Ama istediği olmayacak. Benim de bir tüfeğim var ve... Zenci tereddüt etti. Öfkesi burnunda birine benziyordu. O herif villada tek başına mı kalıyor? Yanında hizmetini gören bir kadın var. Bir Mebati. O da hasta. Parantez içinde zenci durakladı. Sonra yine fenerini yüzüme tutarak devam etti. Yoksa onu mu görmeye geldin patron? Gece ılık bir şurup gibi ağırdı. Hem evet hem de hayır. Bir ziyaret etmek isterdim doğrusu. Hepsi bu. Bir dost ziyareti. Zenci fenerini indirdi. Tuhaf dostlarım var patron. Parantez içinde içini çekti. Burada kimse bize et vermek istemiyor artık. Kiefer öldüğünde her şeyi yakmaktan söz ediyorlar. Bekes yükleri villaya taşıyordu. Tina gecenin karanlığında kaybolmuştu. Zencinin parasını verip son sorumu sordum. Ya leylekler, hani o siyah beyaz kuşlar, buradan uzağa mı konarlar? Zenci kollarını açtı, tüm ovayı gösterdi. Leylekler mi? Buraya bile konarlar. Topraklarının tam ortasındayız. Birkaç gün sonra sayıları binleri bulur. Ovada, nehir kıyısında, evlerin çevresinde, her yerde. Bir adım atamayacak hale gelirsiniz. Yolculuğum bitmiş, son noktaya varmıştım. Leyleklerin, Louis Antoch'un, Otto Kiefer'in yolunun sonuna. Elmas kaçakçılığı zincirinin son halkasına. Adamla vedalaştım, sırt çantamı alıp eve girdim. Oldukça büyük, alçak masalarla, ahşap koltuklarla döşenmiş bir yerdi. Bekes, koridorun sonunda sağdaki odamı gösterdi. Odama girdim, ortada yatağın tepesinden inen yüksek ve geniş bir cibinlik vardı. Tüllerin arasından bir ses yükseldi. Geliyor musun Louis? Her yer karanlığa gömülmüş olsa da Tina'nın sesini tanımıştım. Orada ne arıyorsun? Dedim soluk soluğa. Seni bekliyorum. Bir kahkaha attı, parlak dişleri alacakaranlığın dokusunu parçaladı. Tebessümünü cevapladım. Kaderin bir kerecik de olsa nefes alma zamanı tanıdığını düşünerek cibinliğin altına süzüldüm.